Her Telden Sohbetler.
Merhaba, ben Zeynep.
Ben Termin.
Her Telden Sohbetler podcast'ına hoş geldiniz. Bugün Termin'le birlikte Charlotte Perkins Gilman'ın Sarı Duvar Kağıdı öyküsünü konuşacağız. Öncelikle bu hikayenin yazıldığı dönemden biraz bahsetmek istiyoruz. Sen nasıl düşünüyorsun bu dönemi bir kadın için özellikle?
Bu öykü 1891'li yıllarda, 1890'lı yıllarda yazılmış. Bu kadın feminist bir kadın. Birinci evliliğin sırasında geçen bir zaman aralığında yazdığı bir öykü bu. Birinci evliliğinde mutsuz bir yaşantısı olmuş. Çocuğu olduktan sonra çok ağır bir depresyon geçirmiş, loğusalık depresyonu. Daha sonra da bu evliliğinden sonra lezbiyen bir ilişkisi olmuş. Evet. Bu lezbiyen ilginçtir. Lezbiyen ilişkisi varken lezbiyen olduğu için mi evliliği mutsuz oldu? O bunu bilmiyoruz. Tabii. Onu bilmiyoruz ama bu ilişkiden sonra da ikinci bir evlilik yapmış ve bu gayet mutlu olduğu bir evlilikmiş.
Evet.
Değişik bir yaşantısı var.
Tabii o dönem için sence kabul edilebilir bir şey mi bu? Yani boşanma falan veya işte bir lezbiyen bir ilişki yaşaması, yani nasıl buluyorsun o dönemler için?
Çok yoğun gerginlikler yaşatıcı şeyler bence bunlar.
Tabii ki. Yani herhalde çok kabul edilebilir bir şey değildi o döneme göre. Değil mi?
Evet, o dönemin baskısıyla, o yaşantıların baskısıyla da bir ruhi bunalımdan geçmiş olduğu çok ortada.
Yani sence o dönem kadından beklenen şey neydi o insanlardan?
Daha böyle kocasının tahakkümü altında çok fazla sorgulamadan işte evin işini yapan, işte çocuğunu büyüten, evet, fikrini beyan etmeyen, özellikle de yaratıcı faaliyetlerde bulunmaktan kaçınan bir kadın bekleniyordu.
Tabii ki, evet.
Ama Charlotte çok yaratıcı bir kadındı.
Evet, tabii ki.
Sürekli yazmak isteyen.
Yani zaten hikaye de biliyorsun kendi hayatından esinlenerek yazılmış bir şey. Yani kendisi de hikayedeki kadının yaşadıklarını aslında birebir yaşamış gibi, değil mi?
Evet.
Yani o sıradan ev hayatı yaşamasını önermiş doktoru, eline kalem alma demişler. Sonradan hikayenin kopyasını gönderdim diyor.
Zaten hikayenin içinde de bahsediyor.
Evet.
John kocasından bahsederken, John kocası doktor, hiçbir şekilde elime kalem almamamı, yazmamamı istiyordu. Hastalarına bakmak için sürekli yanımda kalmadığı için görümcesinden bahsediyor mesela. Bir görümce var. Eve yerleşiyor ve görümce bu yazı yazdığı zaman abisine rapor veriyor.
Evet.
O yüzden de bu görümcesinden de gizli gizli yapmak zorunda yaptığı şeylere.
Aslında ön sözde yazar, hani okuduk ya beraber, delirmekten kurtulmak için yazıldığını söylüyor bu hikayenin, ama şunu sormak istiyorum sana mesela. Ben kendim için düşünürsem aslında hani yazmasak ne olurdu?
Yazmasaydım delirirdim. Klasik vardır. Şimdi bu kadın tam bunu anlatıyor. Çünkü kadın yazmadığında delirmiş.
Yani bence de yazmadığı için delirmiş olduğunu düşünüyorum. Hani Ümit Yaşar mı? Herhalde o söylüyordu. Hani yazmasaydım ölürdüm falan. Gerçekten ben açıkçası yazmasaydım ölebilirdim yani. Şimdi hikayenin başına geldiğimiz zaman hani kendisi ve kocası için sıradan insanlardık diyor. Yani o eski konağı diyor, kiralamamız hani çok alışılagelmedik bir şey değildi. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu adam doktor aslında, hani bana ama bu cümlelerden çok varlıklıymış gibi gelmedi.
Ben de öyle hissettim. Zaten hikayenin ilk cümlesi, John ve benim gibi sıradan insanların yaz için tarihi bir konak kiralamaları çok ender rastlanan bir şeydir diyor. Zaten hikayenin ilk cümlesinde sosyokültürel anlamda varlık durumlarını, daha sonra da bunların çok sıradan şeyler yaşamadıklarını, bu hikayenin ilerleyen kısımlarında ender rastlanan olaylara şahitlik edeceğimizi bize ilk cümlede yazar vermiş.
Evet, yani bu konağın özellikle kolonyal dönem diyor bir çeviride, öbüründe sömürgecilere ait diyor. Yani mirastan bahsetmesi, kolonyalizmden bahsetmesi sence neye tekabül ediyor? Yani birazcık da böyle hani eski paraya karşı, eski varlık düzenine karşı işte kendilerinin o orta halli durumlarını mı vurguluyor? Yoksa acaba miras meselesinden biraz daha eril bir şeye mi, noktaya mı gelmeye çalışıyor? Yani yine bir baskı altında olduğunu, yani aslında şey olarak da hani maddi açıdan da.
Şey, mesela çevirilerden bir tanesinde kolonyal bir malikane dediğinde, yani aslında baskıcı rejim altında olduğunu ifade ediyor ve şey, sanki kendisini de oraya bir anlamda hapis hayatı yaşamak için
getirilmiş gibi
hissettiriyor bize.
Evet.
Zaten hikayenin ilerleyen bölümlerinde kaldığı odanın pencere, işte daha önceden çocukların oyun odası olarak kullanıldığını, o yüzden de camlarda parmaklıklar olduğunu, demir parmaklıklar olduğundan bahsediyor. Bu da tam destekliyor bizim dediğimiz şeyi. Gerçekten de bu malikaneye aslında bir hapis hayatı yaşamak için getirilmiş. Her ne kadar iyileşmek için getirildi gibi söylense de.
Yani kadının şey, evde tuhaf bir şey olduğunu hissetmesi sence neye tekabül ediyor? Ben yani sanki orada yaşayacağı, yani akıbeti mi acaba hissetti?
Aslında kadın bence zaten bir iç bunalımla gitmiş oraya.
Evet.
Zaten yani kadın olarak da bildiğimiz gibi loğusalık sendromu çok böyle içinden çıkılamaz, açıklanamaz şeyler hissettirir. O ağır baskının altında bulunduğu ortamda da mutlaka kendisini destekleyen figürler ortaya çıkmış.
Evet. Ben aslında bu bölümde en çok hani evlilik bu olur böyle şeyler lafına çok takıldım. Gerçekten hani insan hani evlilikte bir tarafın bu kadar baskıcı, diğerinin bu kadar kabullenmeci oluşunu bir noktadan sonra sence de kanıksıyor mu? Böyle bir şey mi evlilik ilişkisi sence?
Burada evlilik ilişkisi bence... Burada evliliğin metaforu olarak sanki bahsetmiş buradan.
Evet.
Yani bir aşamaya geldikten sonra aslında insanın kişiliğinin kaybolup karşısındakiyle birleşerek böyle yeni bir kişilik oluşması gibi.
Evet,
ve her şeyin normalin, anormalin, her şeyin birbirine karışıp çizginin değişmesi.
Taşması, evet. Yani sen şimdi karşındakine referans alıyor gibisin. Hayatta yaptığın adımlarda gibi. Yani sanki bana da öyle geldi. Kadının hayal kurmasına sence neden engel olmak istiyor? Yani bu hayal kurma meselesine sanki gerçeklikten uzaklaşıyormuş gibi algılayıp aslında şeye, yazıya ve ruhaniliğe uzak dursun. Meselesi sence ne gibi? Yani neden böyle bir şey yapsın?
Bir yerinde, hikayenin bir yerinde diyor ki John inançsız bir insandır diyor. İnanca hiç tahammülü yoktur diyor.
Evet.
Burada aslında bir zıtlığı vererek, zıtlık üzerinden, yani inançlı insanların dogmatik olduğunu biz düşünürüz. Ama burada inançsızlık üzerinden de bir insanın dogmatik olabileceği vurgulanıyor burada.
Evet, tabii.
Yani tamamen materyalist, tamamen baskıcı bir şekilde onun düşünce hayal gücü dünyasını bile tahakküm altına alabilme gücüne sahip olduğunu düşünüyor bu adam. Üstelik doktor bir insan olmasına karşın.
Bir de şey diyor mesela, acı çektiğimi biliyor. Acı çekmek için bir sebep olmadığını biliyor. Bu da ona yetiyor. Neden yetiyor? Yani sen şimdi bir İnsan, senin hayatında bir insan acı çektiğini biliyorsun. Bir neden olmadığını biliyorsun. Sence bu alarm çanları çaldırmamalı mı senin kafanda? Yani bir neden yok. Neden peki acı çeksin?
Anlayamadım.
Yani şöyle, şimdi diyor ya, acı çektiğini biliyor diyor. Yani kadın ki acı çektiğini bu adam biliyor.
Ama adam aslında doktor olduğu için acı çekmenin sadece bedensel bir organ, fiziksel bir acı olduğunu zannediyor. Yani kadının ruhsal açıdan bir depresyonda olabileceğini, ruhsal olarak da zayıflamış olabileceğini kabul etmek istemiyor. Bunun bir zayıflık göstergesi oluyor ve bir insanın her şekilde bunun üstesinden gelebileceğini, kadının yapması gereken tek şey kendisinin hissettiklerini hiçe sayıp olması gerektiği şekilde bir normal form oluşturup o normale uygun şekilde davranması gerektiğini bastırıyor kadına.
Bence adam bu kadından bir noktada hani utanıyor gibi geldi bana.
akrabaları, işte kadının kardeşi ile sürekli hani sadece bir sinir bozukluğu yaşıyor falan gibi. Hani bu olayı biraz geçiştirmeye çalışıyor. Utanıyor gibi geldi bana. Bir de kadının bebeği var. Neden kadın çocuğa yaklaşamıyor sence? Yani iyice delirdiğini mi düşünüyorlar? Yoksa bakıcıya baktırmak o zaman mola mıydı acaba? Neydi?
Burada kadının erkek kardeşi de doktor.
Evet.
Yani iki tane erkek var. Evet. Hem kocası hem erkek kardeşi. Yani hem Can hem Canan gibi. İkisi de kadın kötüyüm dedikçe ikisi birden hayır sen iyisin diyorlar. Yani bir çelişki oluşuyor. Yani hani
inandıramıyor.
İnandıramıyor hiç kimseyi. Bence aslında sende bir sıkıntı yok demelerine karşın yine de bebeğin yanına sokmuyorlar. Bir doğru olmayan bir durumlar olduğundan da eminler. Eminler ama çelişik bir şekilde kadına aksini savunuyorlar ama yaptıkları hareketler madem öyle kadın normalse o zaman kadının yazmasına neden izin verilmiyor? Kadının yataktan çıkmasına neden izin verilmiyor? Hayata karışmasına neden izin verilmiyor? Yani burada da bir çelişki var.
Hayır, bahçede bir noktaya kadar gidebiliyorum diyor.
Evet, tamamen bir hapis hayatı yaşıyor kadın. Madem her şey normalse o zaman neden bunlara izin verilmiyor?
Yani evet, çok anlamsız geliyor. Bazı şeyler sanki çok çelişkiliymiş gibi geliyor ama hani orada bence sanki şey bir alt metin de oluşturuyor yazar. Hani bizim açımızdan da o çelişkinin içinde aslında biz anlam buluyoruz sanki. Bir de şey diyor, hiç değilse diyor onun yanında kendimi denetlemek istiyorum ve bu beni çok yoruyor. Ya gerçekten bir yanında sen hani yakın olduğun bir insana kendin gibi davranamamak o insanın yanında. Gerçekten çok yorucu olmalı.
Kesinlikle. Çünkü onun yanında gerçekten hissettiğini söyleyemiyor, yapmak istediğini yapamıyor. Bir maske takıyor ve o maskenin düşmesine hiçbir şekilde izin vermiyor. Hatta ağlamaktan utanıyor.
Evet, çok kötü bir şey, gerçekten çok zor. Ya bir de şey, hani her saat başı için bir talimatname yazması adamın, ne bileyim sürekli hani kadına ya aslında o odaya da gidebilirsin ama burası daha iyi değil mi falan, ya sence de bir manipülasyon yok mu burada?
Aslında adam bir sürü emir veriyor ama kadın burada yazar olarak bir kere adamın emir verdiğini hiçbir şekilde bize sezdirmiyor. Yani adamın söylediklerini o kadar normalleştirmiş, kanıtsamış, bu manipülasyonu bize de sezdirmeden o kadar iyi anlatmış ki burada yazarlık bence maharetini konuşturmuş.
Evet, çok güçlü bir metin zaten.
Çok güçlü.
Ya şey de desenler üzerinden bir de giderek kendi ruh halini gün geçtikçe bozulduğunu da hani aslında bir noktada kadının ruh halini de bozulduğunu bir noktada bize aktarıveriyor. Hani burada desenlerin işte intihara kalkışması, işte sürekli gerift bir yol izlemeleri falan, sürekli desenler izliyor.
Desenler üzerindeki mantarların doğurması.
Yani zehirli diyor bir de.
Zehirli. Yani hani aslında zihninde yeni beliren fikirlerin onu günden güne zehirlediğini.
Evet.
Gerçek hayattan kopardığını, uzaklaştırdığını, yaşamdan bezdirdiğini anlatıyor.
Evet. Ya şimdi kadın aslında bir noktada şey, sürekli o eve içerisinde hapiste, zaten parmaklıklı bir odada, orada olmak istemediği halde. Ama adam diyor ki sürekli dışarıda ve buna rağmen adama yük olduğunu söylüyor. Yani bu nasıl olabiliyor sence? Nasıl? Hani sürekli kendi hayatını yaşayan bir insana, yani sürekli evde olup hiçbir şey yapmayan bir insan nasıl yük olabiliyor?
Adam buna normal bir yaşantının, işte bir kadın evin işlerini yapmalı, yemek pişirmeli, çocuklara bakmalı, evin temizliğinden sorumlu olmalı. Ama bu o işleri yapamıyor. Evet. Bunları yapmak ona çok zor geliyor. Kendini çok güçsüz zaten hissediyor. Evet. Bunları yapmak benim için çok çaba harcamamı gerektiriyor. Yapamıyorum diyor. O da kendisinde bir yetersizlik duygusu oluşturuyor bence. Hı. Adamın ona yaptığı, yani aslında aba altından gösterdiği sopa da bir anlamda sürekli kadının kendisini yetersiz hissetmesine neden oluyor.
Evet. Kadın zaten sanki parmağını kaldıramayacak gibi davranıyor. Ya şimdi bir de şey var, bu duvar kağıdı meselesinden tabii gittiğimiz zaman bunu aslında kadın değiştirmek istiyor bir anlamda. Ama diyor ki sinir hastalarına yapılacak en kötü şey onların karpislerine boyun eğmektir. Yani neden yani kadının içerisinde olabileceği daha barışçıl, daha böyle onun kabullenebileceği bir dünya yani yaratmak istememesi bir anlamda da senin dediğin gibi kendi baskın dünyasını kadına biraz empoze etme derdine düşmüş olduğunu hani biraz ispatlıyor gibi bize. Bir de irade ve sağduyudan bahsediyor. Sen bir de şey mavi sakal örneğini vermiştin orada.
Adam kız kuzenlerini davet etmek istiyor ama orada tam da mavi sakalın yaptığı gibi diyor ki sen işte biraz daha iyi hissettiğinde tabii ki de onları davet edebilirsin. Onlar burada kalabilir. Ama sen şu anda onları karşısına çıkıp o insanlarla bir arada vakit geçirecek kadar iyi değilsin. Öyle iyi hissetmiyorsun kendini diyor. Bir yandan diyor ki sen iyisin hiçbir sorunun yok ama bir yandan da diyor ki işte kuzenlerinle bir arada vakit geçirecek kadar iyi hissetmiyorsun diyor.
Yani bütün kriterleri aslında sanki o şey eril tahakküm belirliyor gibi yani sanki hikayede. Bir de o çocukluğunda mesela kendisine hani dost görünen iskemleden ve masadan falan bahsediyor. Yani kadın aslında bir noktada şeyi de hani geçmişteki hani daha huzurlu günlerini de anıp ondan sonra şey yapıyor. Yani orada bulamadığı, o evin içerisinde bulamadığı huzura belki bir şekilde ulaşmaya çalışıyor kendi zihninin içerisinde. O kız kardeşin yani gelişini sen nasıl şey yapıyorsun? Adam kendisi belki kadının başında durmak istemiyor. Bir gardiyan mı dikiyor?
Ne evet kapı gardiyanı. Bence o gardiyan yani kapı gardiyanı. Kadın orada masa ve sandalyedeki huzurdan bahseder ki aslında yazmaya atıf yapıyor bence. Çünkü hani kadın yazınca gerçekten iyi hissediyor. Yazı onu gerçekten şifalandıran bir şey ama o elinden alınıyor. Onu da bence metaforik olarak hani yazıyla bağdaştırıyor. Masa ve sandalyenin bile olmaması o odada.
Evet maalesef. Ya şimdi diyor ki bana karşı diyene kadar dikkatliydi Jenny. Yani şimdi bu insana karşı neden sen dikkatli olursun? Bir zarar vereceğini mi düşünüyor kendisine? Ya da yani tamamen hani garip bir davranış sergileyeceğini mi düşünüyor? Onu kayıt altına alıp bir şekilde anlamak mı istiyor?
Evet zaten ileride diyor ya her şeyi abisine rapor ediyor diyor. Onun yanında çok dikkatli olmalıyım. Kesinlikle kağıdımı ve kalemimi görmemeli. Beni yazarken görmemeli.
Evet.
Hesap vermek zorunda kalırım doğru, diyor.
Yani gerçekten. Bir de şey... Hani diyor ki mükemmel ve gayretli bir ev hanımı olmaktan başka beklentisi yoktu. Yani aslında kendisinin önüne olmasını istenen bir şey
model
konuluyor. Onu sürekli yanında gardiyan olarak tutup sen aslında böyle olmalısın.
Kendi yetersizliğini de yüzüne vuruyor aslında.
Evet.
Yani, evet. Bak sen onu yapabildiklerini yapamıyorsun. O zaman sen normal değilsin. Ona bir şey gösteriliyor. Söylediğin gibi bir model olarak ortaya konuyor.
Bir de şeyi de hani belli bir noktadan sonra diyor ki hani biz eğer diyor iyileşemezsen beni bu Mary Mitchell'a hani götürecekmiş. Herhalde Mary Mitchell da şey hani
akıl hastanesi gibi bir şey olsa sanırım.
Şey herhalde bu ünlü bir terapistmiş bu yılların da hani terapi gördüğü. O adamla herhalde çalışırken biraz dışarır gibi olmuş gerçekten. Hmm. Adam şeye inanıyormuş. Entelektüel ve zihinsel faaliyetlerin kadınları ruh hastalığına sürüklediğine inanıyormuş. Terapist.
Peki o dönemde yaşamıyormuş.
Yani iyi ki o dönemde yaşamıyormuşuz yani yoksa çok zor. Gerçekten çok kötü. Bir yandan da şey çelişkiler içinde bir metinde yani sen de fark etmişsindir. Hani duvar kağıdına rağmen diyor belli bir noktada. Belli bir noktada da diyor ki belki de duvar kağıdı yüzünden iyileştim. Bilemiyorum şey gibi bir noktada hani kendisinin karşısına çıkan o zorlar rağmen bir noktaya ulaştı ve onun nezdinde mi acaba yüzünden diyor önce rağmen derken sonra yüzünden diyor.
İlk başta yani kocası ona o kadar baskı yapıyor ki ilk başta duvar kağıdının ona rahatsızlık verdiğini kabul ediyor. Ama şey kocasının yaptığı o manipülasyon sonucunda kendi bile fark etmeden anladım artık ben. Evet bu duvar kağıdı yüzünden ben böyle oldum deyip böyle kendisinden ayrışma oluyor.
Evet. Yani şey,
bir ayrışma yaşıyor.
Şey de hani harcanan çaba diyor elde edilen rahatlamayı aşmaya başladı. Yani aslında Hani o maskeyi dediğin, senin dediğin maskeyi takmak için verdiği çaba, o elde ettiği rahatlamayı artık şey yeterince karşılamıyor yani. Yetmiyor kadına demek ki. Bana öyle geldi. Bir de adam giderek kadını daha fazla sanki hasta muamelesi yapıyor gibi. Hikayenin sonlarına doğru. Hani önce bir şeyin yok derken sonra neden bir anda hasta muamelesi yapmaya başlıyor? Çok tuhaf. Yani şey, bebeğin de mesela o duvar kağıdından uzak kalmasını istiyor. Bebeğe neden duvar kağıdı? Yani duvar kağıdı akıl hastalığını mı sence şey?
Bence orada
metaforum.
Duvar kağıdı aslında onun hapishanesi. Ve şey, yani bebek saf, temiz.
Evet.
O bebeğin o hapishanede olmaması gerektiğini, dış dünyada olması gerektiğini vurgulamaya çalışıyor. Yani kendimi koruyamadım, ben buna maruz kaldım. Hani benden başka kimse bunu yaşamasın diye böyle artık bir kendinden vazgeçmişlik. Kendini kurban etme artık.
Bir noktada evet. Yani bir de şey, adam da zaten hani kadın biz gidelim buradan dedikçe sürekli daha sözleşmemiz bitmedi gibilerden sürekli geçiştiriyor. Bedence belki iyileştim diyor ama arkasını getirmiyor. Yani demek ki ruhen aslında iyileşmediğinin şey, farkında kadın tamamen. Bu noktada şey oluyor, hani desenler birden kıpırdamaya başlıyor. Yani normal bir zihin için son derece sinir bozucu. Yani bu noktada herhalde artık kendisinin bir şeyi, çizgiyi geçtiğini kendi zihninde de fark etmeye mi başlıyor?
Evet bence öyle. Çünkü yani artık bir şeyler kontrolden iyice çıkmış.
Evet, çok kötü. Yani şimdi uyumuyor, bunu kimseye söyleyemiyor. Bir kocasından ve kız kardeşinden işte korkmaya başlıyor. Bir de şey, olmayan diyaloglar sanki kurguluyor kafasında gibi. Yani o insanların aslında hiç söylemeyeceği cümleler araya ekleyiveriyor. Yani hani duvar kağıdıyla ilgili mesela, duvar kağıdına rağmen serpildiğimi söylüyor.
Şey evet, yani duvar kağıdıyla öyle bir ilişki yaşıyor ki bir süre sonra sanki etrafındaki insanlar da onun yaşadıklarında gerçeklik payı var mı diye o duvar kağıdını sınamaya başlıyorlar. Kocasını çaktırmadan duvar kağıdına bakarken yakalıyor. İşte Jenny'yi duvar kağıdını kazımaya çalışırken görüyor.
Evet, çok ilginç. Ya bir de sonradan bir koku çıkıyor ortaya. Koku sence neyi temsil ediyor? Yani koku, açıkçası ben çok fazla şey anlam veremedim kokuya. Yani hiçbir yerden çıkmayan bir koku yani. Tam da şey yapamadım.
Kokuyu ben kocasının ona yaptığı baskının metaforu olarak algıladım. Sanki bazı zaman hiç sanki yok gibi, havalandığında hiç ortada yokmuş gibi ama her an orada ve baskın. Yani kocası bazı günler evin dışında kalıyor ama yine de kocasının baskısı hep onun yanında. Hiç onu bırakmıyor. Uyusa da, uyanık da olsa, hava güneşli de olsa, yağmurlu da olsa, dışarı da çıksa o kokunun orada olduğunu biliyor. O baskının. O baskıdan kendisini bir türlü kurtaramıyor.
Evet, bir türlü yakalamayan bir şey hayatında. Yani şey, kağıttaki kadın deseni görmeye başlıyor biliyorsun bir süre sonra. Bu deseni kimse diyor yarıp çıkaramaz ama bir noktada da o desenin arkasında bir kadın var ve parmaklıkları sallamaya başlıyor. Yani bu gündüzleri diyor sürünürken kapıyı kilitliyorum. Oradaki kadının kendisi olduğunu aslında, yani kendisinin o desenin arkasındaki kadın olduğunu bir noktada hani itiraf ediyor gibi. Yani bu şey diyebilir miyiz buna, sen de cam tavanı kırmaya çalışan kadınlar olarak düşünebilir miyiz? Yani sonuçta bu kadın bir yazar ve bir şekilde çalışmasına ve hani mesleğinin icra etmesine bir türlü izin verilmiyor.
Ve yalnız olmadığını aslında, yani böyle yaratıcı kadınların kendisine benzer şekilde çeşitli anlamlarda hapishanelere atıldığını ve hani parmaklıklar arasında süründüğünü.
Evet, bunu söylemeye çalışıyor sanki. Bir de diyor ki keşke üstteki şekil alttakinden ayrılabilseydi. Yani bu noktadan sonra zaten hani biz dışarı çıkacağını, sence kadının özgürleşeceğini fark ediyor muyuz? Yani sonu mesela hikayenin benim için gerçekten şeydi, beklenmedik bir sondu yani.
Evet, çok çarpıcıydı. Yani kocasının bayılması ve kadının süründüğü halde kocasının üstünden sürünüp geçmesi yani.
Yani gerçekten evet. Yani diyor ki duvar kağıdının altında diyor 3 ay uyuduktan sonra canın nasıl davrandığını aldırmıyordum. Benden başka hiçbir canlı bu kağıdı elini süremez. Yani şimdi kadın aslında şey kaçmak ister de bu şeyin arkasındaki hani kağıdın arkasındaki kadını da halatla bağlamak istiyor aslında bir noktada. Ama bu şeyden hani parmaklıklardan diyor atlamak uygunsuz ve yanlış anlaşılabilir. İntihar etmeyi mi düşünüyor acaba benim bir noktada? Ne yapmaya çalışıyor ki? Bana orası çok enteresan geldi. Yani kendine de belki de ket vurmaya çalışıyor o noktada.
Yani yaratıcılığı ortaya koymak için kendisini yok etmenin doğru bir yöntem olmadığını bence savunuyor.
Evet.
Yani yaratıcılığını bir şekilde ortaya koymak zorunda ama bu kendisini yok ederek olmamalı.
Hı hı. Evet.
Daha özgür yollarla olmalı.
Sonuna gelirsek gerçekten de şeye sana ve Jenny'ye rağmen diyor nihayet dışarı çıkabildim. Beni bir daha kapatamayacaksın. Yani şeyin adımın her seferinde üzerinden geçebilsin diye bayıldığını söylüyor yani.
Yani şey burada artık hani kocasının şeyinden kendisini baskısından evet. Kurtarmış artık. Yani ezip geçtim seni.
Sanki evet. Yani ben açıkçası bana çok metaforlarla dolu ama bir anlamda da yani şu an hala bu yüzyılda bile kadınları gerçekten hayatını anlatabilen bir metin olduğunu düşündüm. Yani aslında okunması çok güç bir öykü. Yani bir kere de okumak gerçekten zor değil mi? Ama biz aslında Stermin'le birlikte hem okuduk hem dinledik. Antrenmanlıyız o konuda aslında. Çelişkili bir anlatıcı var bir yandan. Ama yani o çelişkinin içinde aslında bir şey var. Düzen var, uyum var yani. Neden söylediğini anlayabiliyoruz aslında biz bunu. Şey sormak istiyorum ben. Yani kadın aslında delirmek pahasına mı özgürleşti? Yoksa özgürleşmek pahasına mı delirdi? Ne oldu orada? Gerçekten orası.
Kadın bence özgürleşmek pahasına delirdi diyemeyiz. Özgürleşmek pahasına zincirleri kırdı. Çünkü orada kocasını ezip geçti. Yani ona koyulan. Bir kere Jenny de artık beni parmaklıkla ardına kapatamayacaktı diyordu. Jenny orada Jenny'yi zaten kadın normu olarak algılıyoruz. Kadın normu olarak algılıyoruz. Yani çok evrensel bir metin.
Evet.
1800'lerde olmasın hiç farkı yok. Yani bugün de kadınlardan beklenenler açısından çok okunabilir bir metin.
Evet.
Çok evrensel o anlamda.
Yani ben zamanının ötesine geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Bir de yani şu an bile kadınların hani gördüğü baskıyı bence gayet net anlatıyor. Şu an bile hani biz okuduğumuzda aslında kendimizden bir sürü şey bulabiliyoruz. Her şeyden bahsettik mi? Bence bahsettik gibi geldi bana.
Şey bence kadın depresyonundan bahsetmeli. Kadın tamam. Depresyonu bu günümüzde evet. Bile hani yani ne var senin depresyona gireceğin ne var? İşte hani bir elin yağda bir elin bağda evet. Eksiğin yok hani ne depresin normalsin sen yani.
Yani şey herhalde çok şey beklesin istemiyor insanlar. Yani bilmiyorum şey erkeklerin hani sürekli bir iş yaşamında dahil olması. Hani kadından hala o yüzyılda beklenen bir şeylerin bekleniyor olması aslında çok şey tuhaf yani. Asıl tuhaf olan o bence. Ama hani yine de çok fazla hani kadın bilmiyorum çok fazla kadınlar öne çıkamıyorlar gibi hala bu yüzyılda. Hı-hı. Yani o cam tavan dediğimiz şeyi aslında çok da yaşayabilmiş olduğumuzu düşünmüyorum ben. Şu an mesela biz kendi yazım dünyamızda da gerçekten hani neden yazamıyoruz diye hani düşündüğümüz zaman hani gerçekten belirli beklenen bizden görevler var. Biz onları ifa etmek için gerçekten hani kendimizden ödün veriyoruz aslında. Günlük hayatı bize yakın durmak için bir şekilde yapmak istediğimiz şeyleri öteliyor muyuz yani sence?
Öteliyoruz. Şey en basitinden evde hani çocuğumuzun odası var, işte eşimizin çalışma odası var evet. Ama bizim çalışma mekanımız salondaki masa.
Yani bizim öyle bir şey mekanımız yok zaten. Yani bize şimdi eğer şey olsa yani mutfağı gösterecekler.
Evet.
Yani mutfak tezgahına falan şey yap veya yemek kitabı oku yani. Yani niye kitap okuyorsun ya? Bilmiyorum, çok da hani bizim o kadar hani abartılmış bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum ama böyle hani hisseden meslektaşlarımız veya bizimle aynı şeyde yaşlarda şeylerde insanlar olduğuna ben eminim. Gerçekten hani bu konu dile getirmek bizim için çok önemli bir şeydi. Bu hikayeyi de bize önerdiği için Sermin'e teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok iyi. Çok üzerinden anladım. Birlikte geçmek.
Evet, çok güzel oldu.
Teşekkür ediyoruz.
Görüşmek üzere.
Her Telden Sohbetleri dinlediniz.